Ayrım 23. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 217. Binoy Kalküta'ya varır varmaz Lolita'yı Paresh Babu'nun evine götürdü. Bu vapur yolculuğunu yapmadan önce Binoy, Lolita'ya karşı ne hissettiğini tam olarak bilmiyordu. Aklı sürekli yaptıkları tartışmalardaydı. Tek düşündüğü de bu kimseye boyun eğmeyen kızla kavga etmeye nasıl son vereceğini bulabilmekti. Sucharita, Binoy'un yaşamına tatlılıkla parlayan bir akşam yıldızı gibi doğmuştu. Bu muhteşem görüntüye şahit olduktan sonra kendisini mükemmelliğe ulaşmış gibi hissetmişti. Daha sonra başka yıldızlar da ortaya çıkmıştı. Binoy, bütün dünyasını aydınlatan bu ilk yıldızın ne zaman ufkun ardında battığını hatırlamıyordu. Asi Lolita'nın vapura adımını attığı andan itibaren, Binoy'un aklından sürekli şu düşünce geçiyordu. Lolita ve ben, ikimiz yan yana, bütün topluma karşı duruyoruz. Başı dertte olduğunda, Lolita'nın herkesi bırakıp kendisine geldiği fikrini bir türlü aklından atamıyordu. Nedeni ya da amacı ne olursa olsun, Binoy, Lolita için artık herhangi biri değildi. Onun yanındaydı ve yanında olan yalnızca kendisiydi. Tanıdığı herkes uzaktayken, yalnızca Binoy yakınındaydı. Yıldırım yüklü bulutlar yakında çıkacak olan şimşekle nasıl titrerse bu yakınlık duygusu da Binoy'un yüreğini öyle titretiyordu. Gece çöküp Lolita odasına çekildiğinde Binoy bir türlü uyuyamamıştı. Ayakkabılarını çıkarıp güvertede ses çıkarmadan bir aşağı bir yukarı yürüdü. Yolculuk sırasında Lolita'yı koruması için bir neden yoktu. Ama Binoy, omuzlarına yüklenen bu yeni, beklenmedik sorumluluğun tattırdığı zevklerden vazgeçecek değildi. Bu yüzden gereksiz olduğu halde nöbet tutmaya başladı. Gecenin karanlığı anlatılamayacak kadar derindi. Bulutsuz gökyüzünde yıldızlar parlıyordu. Kıyının yanında uzanan ağaçlar, gökyüzünü taşıyan sütunlar gibi görünüyorlardı. Altlarında nehir hızlı, sessiz bir şekilde akıp gidiyordu. Ve hepsinin ortasında uyuyan Lolita vardı. Olan biten yalnızca buydu. Bütün güzelliğiyle uykusunu Binoy'un ellerine emanet etmişti. Bundan başka bir şey yoktu. Binoy da bunu dünyanın en değerli armağanı gibi kabul etmişti. Şimdi de buna karşılık nöbet tutuyordu. Yanında ne annesi, ne babası, ne de herhangi bir tanıdığı varken Lolita hiçbir şeyden korkmadan güzel bedenini bu yabancı yatağa emanet etmişti. Göğsü uykusundaki şiirin ritmine ayak uydurarak inip kalkıyordu. Güzelce toplanmış saçlarının tek bir lülesi bile bozulmamıştı. Yumuşacık elleri bitkinlikle yatak örtüsünün üstünde uzanıyordu. Hiç yerinde durmayan ayakları yeni sona eren bir şenlikte çalınan müziğin son notaları gibi nihayet dinleniyorlardı. Binoy, Lolita'yı işte böyle düşünüyordu. Kabuğunun içindeki bir inci gibi, Lolita yıldızlarla bezenmiş, sessiz karanlıkla sarmalanmış bir şekilde yatıyordu. Binoy için bu uyku, o gece dünyanın en önemli şeyiydi. Uyanığım, uyanığım sözcüğü, ruhunun derinliklerinden yükselip bir zafer borusu gibi yankılanıyordu. Ama bu aysız gecede, aklında dönüp duran başka bir düşünce daha vardı. Bu gece Gora hapishanede. O ana kadar arkadaşının her türlü sevincini, her türlü kederini paylaşmıştı. İlk kez böyle olmuyordu. Gora gibi biri için hapishanede olmanın hiçbir zorluğu olmadığını çok iyi biliyordu. Ama Gora'nın başından geçen bu önemli olay boyunca Binoy arkadaşından uzaktaydı, yanında olamamıştı. Bir daha bir araya geldiklerinde bu birbirlerinden uzakta geçen zamanı nasıl telafi edeceklerdi? Hiçbir zaman bozulmayan dostluklarının sonu mu demekti bu? Gece ilerledikçe Binoy hem huzurluydu hem de sanki içi bomboştu. Binoy, yıkım ve yaratılışın buluştuğu bu yerde karanlıklara bakıyor, kendini yenilmiş hissediyordu. Araba Paresh Babu'nun evinin önünde durdu. Lolita aşağı inerken Binoy, onun titrediğini ve kendini toparlamak için büyük çaba harcadığını gördü. Aslında Lolita, şimdiye kadar topluma karşı giriştiği bu başkaldırının büyüklüğünü anlayamamıştı. Babasının kendisine sözlerle sitem etmeyeceğini biliyordu. Ama bu sessizlik onu her şeyden çok korkutuyordu. Binoy ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Yanında kalmasının kendisini rahatsız edip etmeyeceğini anlamak için kararsız bir sesle Lolita'ya "Sanırım gitsem daha iyi olacak," dedi. "Hayır, hayır, gelin, babamı görün," diye yanıt verdi Lolita hemen. Lolita'nın sözlerindeki istek Binoy'u çok sevindirmişti. O halde onu evine getirerek görevi bitmemişti. Bu olay yaşamlarını özel bir bağla birbirine bağlamıştı. Artık ona daha fazla destek olması gerektiğini anlamıştı. Lolita'nın kendisine güvenebileceğini düşünmesi Binoy'u çok duygulandırmıştı. Sanki destek almak için elini tutmuş gibi hissetti. Eğer Paresh Babu, Lolita'nın hiç düşünmeden yaptığı bu davranış yüzünden sinirlenirse, Lolita'yı bütün suçlamalar ve kınamalardan korumak için bütün sorumluluğu üzerine alması gerekeceğini düşünüyordu. Ama Binoy, Lolita'nın aklından geçenleri pek de anlamamıştı. Binoy'un kendisini korumasını istediği falan yoktu. Gizliliği sevmediği için Paresh Babu'nun olayın her bir ayrıntısını bilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ne olursa olsun babasının vereceği kararın bütün yükünü taşımaya hazırdı. Sabahtan beri Binoy'a kızgındı. Bu kızgınlığın mantıksız olduğunun farkındaydı. Ama bunu bilmek daha fazla öfkelenmesine neden olmuştu. Vapurdayken çok farklı düşünüyordu. Çocukluğundan beri yok yere öfkelenir, saçma sapan şeyler yapardı. Ama bu kaçış hepsini gölgede bırakmıştı. Binoy'un da olaya karışmak zorunda kalması her şeyi daha da garip bir hale getirmişti. Ama yasak bir düşkünlük gibi gizli bir sevinç de duyuyordu. Böyle yabancı sayılabilecek biriyle birlikte bir yere sığınmak, hiçbir ailevi ya da toplumsal bağ olmadan onunla bu kadar yakınlaşmak kuşkusuz çok ciddi bir durumdu. Ama Binoy'un o doğuştan gelen kibarlığı koruyucu bir örtü gibi kendisini sarmıştı. Lolita da bundan memnun olmakta bir kötülük görmüyordu. Onların şakalarına, eğlencelerine katılan, onlarla gülüp eğlenen, hatta hizmetçilerle bile yakınlaşanın bu Binoy olduğuna inanamıyordu. Korumak bahanesiyle kendisine istediği şeyi yaptırabilirdi. Kendisini böyle belirli bir mesafede tuttuğu için Lolita, Binoy'u yüreğine daha yakın hissediyordu. O gece kamarasında bu düşünceler yüzünden uyuyamamıştı. Saatlerce yatağında dönüp durduktan sonra artık şafağın sökmek üzere olduğunu düşünmüştü. Yavaşça kamarasının kapısını açıp dışarı bakmıştı. Sabah olmak üzereydi ama gecenin çiğ dolu karanlığı nehir kıyısındaki ağaçları hala sarmalıyordu. Hafif bir rüzgar çıkmış, suyun üzerinde ufak dalgalar oluşmasına neden oluyordu. Makine dairesinden bir sonraki günün işlerinin başladığını gösteren sesler geliyordu. Kamarasından çıkan Lolita, ön güverteye adımını atar atmaz Binoy'un şalına sarınıp bir şezlongda uyuduğunu gördü. Bütün gece uyumadan kendisini beklediğini anlayınca kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Kendisine bu kadar yakındı ama bir o kadar da uzaktı aslında. Hemen bacakları titreyerek kamarasına döndü. Kapıda durup kendisine yabancı nehir manzaralarının karanlığında bir süre Binoy'u izledi. Yüzü Lolita için dünyayı gözeten yıldızların merkezindeydi. Binoy'un yüzüne baktıkça yüreği tarif edilemez bir tatlılıkla doluyor, gözlerinde yaşlar birikiyordu. Sanki babasının her gün ibadet etmesi gerektiğini söylediği Tanrı elini uzatıp kendisini kutsamıştı. Uyuklayan nehir kenarındaki sık yaprak örtüsünün altından günün ilk ışığıyla yavaş yavaş kaybolan karanlığın kavuştuğu o kutsal anda sanki kutsal bir vinadan yayılan dokunaklı bir müzik yıldızlarla süslü evrende yankılanıyordu. Vina, yedi telli bir Hint çalgısı. Binoy uyurken eliyle ani bir hareket yapınca Lolita aceleyle kamarasına girdi. Kapıyı kapatıp yatağına uzandı. Elleri ve ayakları üşümüştü. Uzun bir süre yüreğinin çarpıntısını dindiremedi. Karanlık yavaş yavaş eriyip gitti. Ardından vapur tekrar yola koyuldu. Lolita kendine çeki düzen verdikten sonra dışarı çıkıp küpeştenin yanında durdu. Vapurun düdüğünün sesiyle Binoy da uyanmış, doğuda sökmekte olan şafağı izliyordu. Lolita'nın güverteye çıktığını görüp kamarasına dönmeye hazırlanırken Lolita yanına gelip "Korkarım gece pek uyuyamadınız," dedi. "Yo, hayır, pek de kötü bir gece değildi." İkisi de söyleyecek bir şey bulamayıp sustular. Nehir kenarındaki bambuların üzerini kaplayan çiğ, güneşin ilk ışınlarıyla altın gibi parlamaya başladı. Daha önce ikisi de böylesi bir gün doğumuna şahit olmamıştı. Güneşin ışığı daha önce kendilerini böylesine etkilememişti. İlk defa gökyüzünün bomboş olmadığını, sessiz bir sevinçle her gün hayatın yeniden başlamasını izlediğini anlıyorlardı. İkisinin de bilinci, evreni saran bilinçle bir olmuştu sanki. İkisi de o anın etkisini bozmamak için tek bir sözcük söylemeye cesaret edemiyordu. Vapur Kalküta'ya ulaştı. Binoy bir araba kiraladı. Lolita içeri geçtikten sonra kendisi de sürücünün yanına oturdu. Araba Kalküta'nın sokaklarında ilerlerken Lolita'nın düşüncelerinin neden değiştiğini kim bilebilir ki? Bu zor durumda Binoy'un onunla birlikte vapurda olması, işlerine bu kadar çok karışması, sanki koruyucusuymuş gibi kendisini evine götürmesi Lolita'yı çok düşündürüyordu. Olayların ilerleyişiyle Binoy'un kendi üzerinde bir hakimiyet kazanmış olması kendisine dayanılmaz geliyordu. Nasıl olmuştu da olaylar bu duruma gelmişti? Neden dün geceki müzik Lolita normal yaşantısıyla karşılaşır karşılaşmaz kulak tırmalayıcı bir notayla sona ermişti? Bu yüzden eve ulaştıklarında Binoy'un gitsem iyi olacak demesi Lolita'yı iyice kızdırmıştı. Onunla birlikte babasının karşısına çıkmaktan korktuğunu mu düşünüyordu? Yaptıklarından utanmadığını ve babasına her şeyi anlatmaya hazır olduğunu Binoy'a göstermek istiyordu. Kendisi suçluymuş gibi Binoy'un yanından sessizce sıvışmasına izin veremezdi. Aralarındaki ilişkinin eskisi gibi açık olmasını diliyordu. Geceki hayalleri ve kararsızlıkları gündüz de sürdürerek Binoy'un gözünde kendisini küçük düşürmek istemiyordu. Satish, Binoy ve Lolita'yı görür görmez aralarına koşup ellerini tuttu. Sucharita nerede? Gelmedi mi diye sordu hemen. Binoy ceplerine bakıp aman tanrım Sucharita diye bağırdı. Nerede olabilir? Tanrım Sucharita'yı kaybetmişim. Saçmalamayın dedi Satish Binoy'u iterek. Lolita dedi Sucharita nerede? Lolita yarın gelecek Satish deyip Paresh Babu'nun odasına doğru yürümeye başladı. Satish ikisini de çekiştiriyor. Gelin bakın kim geldi diyordu. Ama Lolita elini Satish'ten kurtarıp şimdi bizi rahat bırak, babamı görmeliyim dedi. Babam yok, geç saate kadar da dönmeyecekmiş. Bunu duyunca Binoy da, Lolita da rahat bir nefes aldılar. Kim geldi demiştin diye sordu Lolita. Söyleyemem, bir deneyin Binoy babu, kimin geldiğini tahmin edebilecek misiniz bakalım. Ama asla bulamazsınız, eminim. 23. ayrımın sonu. Sayfa 223.